7. Ayrım, sayfa 94. Bu yolculuğun iki ateşli devrimciyi kötülükten korumaktan başka bir amacı daha vardı. Selanik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kendi yayınları yoktu ve yayınlar ülkeye Osmanlı siyasi mültecileri tarafından gönderiliyordu. Selanik'teki cemiyet üyeleri kendi yayınlarını mı yapacaklarına yoksa mültecilerle temas mı kuracaklarına karar vermek durumundaydı. Bu kararın en karmaşık yönü ise mültecilerin 1902 yılında Paris'te toplanan Osmanlı Liberalleri Kongresi'nden sonra iki karşıt gruba bölünmüş olmalarıydı. Dipnot Zürher 17. Birinci grubun başına Fransızların olguculuk yani pozitivizm felsefesini benimsemiş ve hatta Meşveret, Türkçe ve Fransızca olarak La Consultation başlığıyla yayınlanıyordu, adıyla çıkardığı gazetede pozitivist takvimi kullanan eski bir eğitimci olan Ahmet Rıza vardı. Auguste Comte'un 1798-1857 geliştirdiği olguculuk yeni bir bilim dalı olan sosyolojiyi de kapsayan tüm deneysel bilimleri vahiy dinlerinin ardılı olarak kabul ediyordu. Dinin de kendine göre bir işlevi vardı ama artık zamanını doldurmuştu. Batı'nın uygar dünyasında bir yer edinmeye çabalayan Osmanlı seçkinlerine bu görüş çekici gelmişti. Ahmet Rıza da bunlardan biriydi. Pozitivistlerin sloganı olan düzen ve ilerleme, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adında da yer alıyordu. İttihat, birlik ise etnik grupların Osmanlı toprakları üzerinde bir arada yaşaması ilkesini gündeme getiriyordu. Fransızca'da element olarak tanımlanan etnik grupların Osmanlı Türkçesindeki tam karşılığı anasır idi. Daha önceki bir muhalif grup İttihad-ı Osmani adını kullanmıştı ve mülteciler Osmanlı Devleti'nin ancak tüm etnik grupların birleşmesi yani İttihad-ı Anasır sonucunda varlığını sürdürebileceğine inanıyorlardı. Ahmet Rıza bu birliğin meşruti monarşik düzende parlamento hükümeti ve merkeziyetçi üniter bir devlet biçiminde sağlanabileceğini düşünüyordu. Fransızlardan aldığı modeli Müslüman Osmanlı aydınlarının isteklerine uyarlamıştı. Mülteci Osmanlıların ikinci grubunun başında ise Osmanlı hanedanının sınır dışına sürülmüş bir üyesi olan Prens Sabahattin vardı ve onun esin kaynağı da Fransız yazar Edmond de Morlaix'in Aquitaine la Superiorité des Anglo-Saxons adlı kitabında yorumladığı İngiliz uygulamaları olmuştu. Prens Sabahattin Anglo-Saksanların başarılarını taklit etmek ve iyi yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla özellikle Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim azınlıklar için cazip gelecek Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurmuştu. Dipnot Lewis 199. Ahmet Rıza'nın fikirlerini kendilerine yakın bulan Ömer Naci ile Hüsrev Sami onun yanında yer almaya karar verdiler. Buna karşılık Ahmet Rıza bir Paris hastanesinde çalışmakta olan başka bir sürgün arkadaşı Doktor Nazım'ı keşifler yapması için Selanik'e gönderdi. Ahmet Rıza ile Doktor Nazım'ın her ikisi de padişahın kendilerini bağışlama önerisini reddettikleri için devrimci faaliyetleri nedeniyle gıyaplarında ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Açıkça yolculuk yapamayacağı için Doktor Nazım'ın ülkeye Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin üyeleri tarafından gizlice sokulması gerekti. Mithat Şükrü'ye göre bunlar Selanik'teki Bulgar, Sırp ve Yunan devrimcileriyle temas halindeydiler. En iyi ilişkiyi sürdürdükleri Yunanlar Doktor Nazım'ı Atina'da karşıladılar ve sakallı bir şeyh kılığında Osmanlı Makedonya'sına soktular. Kılık değiştirmesine karşın çocukluk arkadaşı olan Doktor Toledo adlı bir Yahudi doktor Doktor Nazım'ı tanıdı. Her zamanki gibi Talat bunu haber aldı ve doğruca Doktor Toledo'nun evine gidip silahını çekti. Evet, Nazım gördüğün gibi Selanik'te ve tanınmamak için kıyafet değiştirerek dolaşıyor. Senden başka onu kimse tanımadı. Şayet onun burada olduğu duyulur da Nazım'a bir şey olursa... Talat burada masanın üzerinde duran tabancayı işaret edip, "Bak doktor, böyle bir şey olursa şu tabanca ile beynini patlatırım," dedi. Sözleri son derece ikna edici olduğundan Doktor Töloy de derhal Doktor Nazım'ı gördüğünü yalanladı. Dipnot Bleda 26-7. Doktor Nazım'la görüştükten sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik'teki üyeleri 27 Eylül 1907 tarihinde Ahmet Rıza'nın Paris'teki grubuna katılmaya ve İttihat ve Terakki Cemiyeti adını kullanmaya karar verdiler. Dipnot, Menteşe, 9. başlangıçta cemiyetin adı Terakki ve İttihat biçimindeydi. Bu cemiyet özellikle Makedonya'daki 3. Ordu ve Trakya'daki 2. Ordu subayları arasında hızla taraftar toplayarak genişledi. İletişim ağını biraz daha genişletebilmek için Doktor Nazım, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucularından 26 yaşındaki Teğmen İsmail Can Bulat ile birlikte İzmir'e gitti. Burada temas kurdukları genç arazi sahibi Halil Menteşe, daha önceleri Avrupa'daki devrimcilerle tanışmış ve padişahın ilan ettiği aftan yararlanarak ülkeye geri dönmüştü. Üç komplocu ilk kez İzmir'i tanınmış Avrupa otellerinden Kramer'de buluşup bölgedeki subayları gözlerine kestirdiler ve onların komuta ettikleri birlikleri Makedonya'da başlayacak bir başkaldırıyı bastırmak için kullanılmayacağından emin olmaya çalıştılar. Dipnot Menteşe 118-20. Selanikli devrimciler İstanbul'da da bir örgüt kurmaya çabaladılar ama pek başarılı olamadılar. Tadat ile Manyasizade Refik gizlice başkente gidip gazeteci, yazar ve aynı zamanda bir lise müdürü olan Hüseyin Cahit Yalçın ile tanıştılar. Hüseyin Cahit herhangi bir sırrı İstanbul'da saklamanın olanaksız olduğunu belirterek üye olmayı reddetti. Yine de Selanik'teki örgüt açığa çıkıp başkentten destek istediği takdirde öğrencileriyle bir gösteri düzenlemeye söz verdi. Dipnot Yalçın 5-6. İstanbul'daki Müslümanlar kendilerini Selanik'tekiler kadar tehdit altında görmüyorlardı. Ayrıca padişahın hükümetinin sağladığı yararlardan aldıkları paylar daha büyüktü. Başkentte saray casusları cirit atıyordu ve devrim yapma hevesi pek yoktu. Üst düzey görevliler arasında kendine taraftar bulamayan Talat bu kez kentin eski kesimindeki Müslüman tüccarlar arasına girmeyi başardı. Bu sınıf hem yerli hem de yabancı gayrimüslim iş adamlarının baskısından şikayetçi olduğundan vatanseverlik söylemine daha açıktı. Talat'ın buradaki adamı eskiden posta idaresine birlikte çalıştıkları bir meslektaşı ve becerikli bir örgütçü olduğunu kanıtlamış olan Kara Kemal idi. Selanik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne ismini değiştirmeden önce katılanlardan biri de kol ağası Enver idi. 1902'de Erkan Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra Enver Makedonya'ya atanmıştı. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 1 sayfa 196. 1906 Ekim'inde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılma kararını Balkan çetecilerinden esinlenerek almıştı. Kendi açıklaması şöyleydi. 1906 senesi Eylül'ünde Selanik'e geldim. Orada amcam Mümtaz Yüzbaşı Halil ile konuşuyorduk. Evvelce onun Anadolu'da ve Bulgar çetelerine benzer çeteler teşkilandırarak halkı uyandırmaya, hiç olmazsa böylece Anadolu'yu Rumeli'nin uğraması muhtemel akıbetten kurtarmayı düşünmüştük. Bana hala eski fikrimde olup olmadığımı sordu. Ve nihayet Selanik'te bütün memleket için düşündüğümüz gibi çalışmak üzere gizli bir cemiyet mevcut olduğunu söyledi. Kendisinin bu cemiyete dahil olduğunu kimseye söylemeyeceğime yemin ettirdikten sonra açıkladı. Dipnot adı geçen eser sayfa 489. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılan Enver Komuta Kademesi'nin bir bölümü Selanik'te bulunan 3. Ordu'nun bünyesinde yer alan Manastır Şubesi'nin yönetimine getirildi. 1907 Eylül'ünde hızla terfi ederek binbaşı rütbesini kazandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 484. 3 ay sonra kendi isteğiyle Manastır'dan komitacılara karşı yürütülen askeri harekata eşkıya takip heyeti katıldı. Dipnot Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa adlı yapının 3. cildinin sonunda Enver Paşa'nın resmi askeri sicili yer alır. Daha önce cilt 1 sayfa 474 Aydemir bu tarihi hatalı olarak 1907 Ekim olarak vermektedir. Selanik'teki cemiyet üyeleri Yunanlı devrimcilerle işbirliği yaparken Enver 16 Bulgar köylüsünü öldürmüş olan silahlı bir Yunanlı grupla çarpışıp onları yok etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 483. Başka tarihlerde Bulgar ve hatta Arnavut gerillalarla da çatışmaya girdi. Cemiyete erken tarihte katılan önemli kişilerden biri de gelecekteki Triumvira'nın üyesi Kurmay Binbaşı Ahmet Cemal idi. Mareşal'ın Selanik'teki kurmaylarından olan Cemal aynı zamanda Rumeli'deki demir yolları askeri müfettişiydi ve görevi nedeniyle Balkanlardaki Osmanlı topraklarında bulunan cemiyet üyeleriyle rahatça temas kurabiliyordu. 1908 Ekim'inde Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Jön Türk Hareketi'nin liderleri bir araya gelmişti. Talat, Enver, Ahmet Cemal, Mithat Şükrü Bleda, Rahmi Evrenos, Doktor Nazım, İsmail Can Bulat, Halil Menteşe ve Kara Kemal ondan önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmışlardı. Aralarında Ali Fuat Cebesoy gibi yakın arkadaşlarının bulunduğu kendi çevresi de aynı cemiyete girmişti. Ama ağırlıklarının fazla olduğu söylenemezdi. Mustafa Kemal'in onları izlemekten başka çaresi kalmamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne 1908 Şubat'ında katıldı. Dipnot Zürher 42. Mustafa Kemal'in atandığı ilk görev Manastır'daki kurmaylık karargahıydı. Ama o daha Suriye'den gelirken dostları görev yerini değiştirip Selanik'teki 3. Ordu Komutanı Mareşal Hayri Paşa'nın kurmayları arasına katılmasını sağladılar. Ali Fuat Mustafa Kemal'in bir mektup yazıp kendisine Selanik'te bir görev verilmesini istediğini ve ailesi Mareşal'e yakın olan Rahmi'nin, Evrenos, yardımıyla görev değişikliğinin sağlandığını anlatıyor. Ali Fuat ise Selanik'ten batıya doğru trenle 2 saat uzaklıktaki Kara Feriye'de, günümüzde Verroya, bir çete örgütüne karşı harekatları yönetmekle görevlendirilmişti. Böylece Selanik'te boşalan görevini Mustafa Kemal doldurmuş oldu. Dipnot, Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, 110. Mustafa Kemal'in yüklediği görevler pek ağır gibi görünmüyor. Ara sıra Selanik çevresindeki birliklerin küçük çaplı manevralarında hakem rolü üstleniyordu. Dipnot Şapolye 66 ve zamanının çoğunu devrim politikası ile ilgilenerek geçiriyordu. Hayri Paşa'nın ölümünden sonra 3. Ordu'nun komutanlığına getirilen İstanbul'daki Mektebi Hayriye'nin eğitim müdürü Esat Paşa döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurmay subaylar üzerindeki etkisi iyice arttı. Yeni Mareşal'ın küçük kardeşi Vehip, cemiyetin Manastır Şubesi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. Müşir Esat Paşa'nın Selanik'teki kurmay başkanı Topçu Ali Rıza Paşa'ydı ve Binbaşı Ahmet, Cemal, Binbaşı Ali Fethi Okyar ve Kolağası Mustafa Kemal adlı 3 genç subay yardımcısı vardı. Daha sonraları Atatürk üçünün de İttihat ve Terakki üyesi olduğunu söyleyecekti. Dipnot, Nutuk, 487. Politikada şiddetli bir dönemece girildi. Sarayı destekleyenlerin bazılarının gözleri korkutuldu. Mithat Şükrü teyzesinin kocası olan Manastır valisi Hıfzı Paşa'yı arkadaşlarının faaliyetlerini İstanbul'a rapor etmemesi için uyardı. Enver Selanik genel komutanı olan ve sarayın yerel güvenlik şefi olarak çalışan kayınbiraderi Yarbay Nazım'a karşı bir suikast girişimini onayladı. Bu olayda katil dışarıda beklerken evinin açık bir penceresinin önünde Nazım'la konuşmakta olan İttihat ve Terakki üyesi İsmail Can Bulat da onunla birlikte yaralandı. Dipnot, Cebesoy bu olayın tarihini 29 Mayıs 1908 olarak veriyor. Sınıf arkadaşım Atatürk, 126. Hemen ardından bu girişimi rapor etmek için İstanbul'a gitmeye hazırlanan Manastır müftüsü, ordu kadrosunda bir imam olduğu anlaşılmaktadır, Selanik'te öldürüldü. Dipnot, Bleda, 33-9. İstanbul'a kaçan yaralı Nazım'ın yerini alarak Serez'de, günümüzde Yunan Makedonya'sında Serrai kenti, kışkırtıcı konuşmaları nedeniyle ihbar edilen bir subayın durumunu soruşturmak üzere görevi üstlendi. Böylece resmen Mustafa Kemal de bu olayı örtbas etme çabalarına katılmış oldu. Selanik'ten gelen Mustafa Kemal, bölge komutanı Mareşal İbrahim Paşa'yı şu sözlerle rahatlattı. Paşa Hazretleri, devletli şahsınızın bölgesinde zat-ı şahane aleyhinde duygular besleyen bir tek kişinin bile bulunabileceği düşünülemez. Verilmiş olan jurnalde yazılanların yerinde soruşturulması, devletli şahsiyetiniz tarafından kurulmuş olan disiplini ve aşılanmış olan bağlılık duygularını kolayca ortaya koyacaktır. Arzu buyurursanız yapacağım soruşturma raporunun bir suretini zat-ı devletlerine göndereyim. İbrahim Paşa da bunları duymak istiyordu. Mustafa Kemal'in raporu tahmin edildiği gibi suçlanan subayı temize çıkardı ve ihbar eden kişinin iftira atmakla suçlanması gerektiğini önerdi. Dipnot, Nutuk, 487-8. Bu olay önemli sonuçlara yol açtı. 3. Ordu'daki isyana teşvik çabaları hakkındaki raporlardan korkuya kapılan saray, Mareşal Esat Paşa'yı yaveri Ali Rıza Paşa ve aralarında Enver'in de bulunduğu 2 subayıyla birlikte İstanbul'a çağırdı. Enver derhal saklandı. Mareşal'ın kurmaylarından Binbaşı Cemal belli etmeksizin Selanik'ten uzaklaştı. Binbaşı Fethi Okyar ise daha önceden jandarma okulunun komutanlığı göreviyle yanından ayrılmıştı. Yeni gelecek 3. Ordu komutanını karşılamak üzere geriye yalnızca Mustafa Kemal kalmıştı ve yeni komutan Serez'deki Mareşal İbrahim Paşa'dan başkası değildi. İbrahim Paşa orduda disiplini sağlamaya kalkışınca Cemal ve diğer İttihat ve Terakki üyeleri, aynı zamanda Mareşal'ın yaveri olan oğlu Albay Nurettin'e yaklaşıp Mareşal'ı kendileriyle uğraşmaması için uyardılar. Dipnot, İstiklal Savaşı'nda Sakallı Nurettin Paşa olarak ün kazandı. Bundan sonra İbrahim Paşa herhangi bir kötülüğü ne gördü ne de duydu. Dipnot, Nutuk, 489, Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, 128-9. 22 Haziran 1908'de Jön Türk Devrimi'nin arifesinde Mustafa Kemal'e Selanik Üsküp, günümüzde eski Yugoslav Makedonya'sının başkenti Skopje, demiryolu müfettişliği görevi verildi. Dipnot, Bayur 23. Bu görevi kullanarak cemiyetin Selanik'teki karargahı ile Üsküp şubesi arasındaki iletişimi sağladı. Ali Fuat da Selanik ile manastır arasında aynı işi sürdürüyordu. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 119. Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarı Şevket Süreyya Aydemir'e daha sonraları gönderdiği bir mektupta Ali Fuat rehberlik o zamanlar gözden düşmüş manasına gelirdi. Sebep her ikimiz de cemiyetin ihtilal siyasetini çok noksan görür ve bunu gizli müzakerelerimizde söyler ve tenkit ederdik diyecekti. Dipnot 27 Nisan 1960 tarihli mektup. Alıntı tek adam. Cilt 1 sayfa 109'da geçiyor. Mustafa Kemal eleştirilerini yalnızca gizli toplantılarda değil, Selanik'teki Yonyo, Kristal, Teoklis ya da Olimpos Sarayı gibi kahvelerde ve birahanelerdeki ateşli tartışmalarda da dile getiriyordu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Yonyo'da yaşanan bir sahneyi şöyle anlatacaktı. Salonda bir masaya yaklaştığımı hatırlarım. Bu masada ihtilalci zevat varmış. Rakı ve bira içildiğine dikkat ettim. Masayı işgal edenler çok vatanperverane konuşuyorlardı. İnkılap yapabilmek için büyük adam olmaktan bahsolunmaktaydı. Herkeste büyük adam olmak hevesi vardı. Fakat büyük olabilmek için insan nasıl ve kimin gibi olmalı? İçlerinden biri bağırdı. Cemal Paşa gibi olmak isterim. Sofrayı işgal edenlerin hepsi bravo dediler, Cemal gibi. Sonra hiçbirini yakından tanımadığım bu zevat hep birden bana döndüler. Ben durgun ve sabit nazarla kendilerine baktım. Benim tavrımdaki ve durgunluğumdaki manaya dikkat eden yoktu. Benim onlardan daha çok her gün ve her gece temas etmekte olduğum Cemal Bey hakkındaki noktayı nazarlarını teyit etmekliğime muntazır idiler. Ben bilmem neden bu zevatı tatmin edecek bir işarette bulunmadım. Dipnot ASD 3 114. Bir gün Cemal ile Mustafa Kemal bir odan tramvayla Olimpos Sarayı'na giderlerken açıklama yapma fırsatı doğdu. Cemal bir Selanik gazetesine imzasız bir makale yazmıştı. Yazı hakkında ne düşündüğünü sorunca Mustafa Kemal dobralıkla olağanüstü olmadığını söyledi. Bir takım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz diye devam etti Mustafa Kemal. Eğer şunun bunun teveccühünden kuvvet almaya tenezzül ederseniz halinizi bilmem. Fakat atiniz çürük olur. Bu sahneyi 1926 yılında besbelli anımsayan ve kendini düşünerek konuşan Mustafa Kemal, Cemal'e şu öğüdü verdiğini iddia ediyordu. Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için hakiki mefkure neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bundan mukavemetsiz olacaksın. Önüne namütenahi manialar yağacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız hiç telakki ederek kimseden yardım gelmeyeceğine kâni olarak bu manialar aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere de güleceksin. Dipnot adı geçen eser sayfa 115. Daha sonraki yıllarda Cemal Büyük Cemal Paşa adıyla tanınacaktı. Mustafa Kemal'in ilk karşılaşmaları hakkında anlattığı öyküler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin müstakbel üç liderinin dışarıdan görünmeyen kusurları olduğunu, daha ilk günden anladığını açıklıyordu. Yine de Büyük Savaş'ın son yılına dek Cemal'e olası bir müttefiki ve koruyucusu olarak bakmayı sürdürecekti. Gerçi Cemal ile daha sonradan öne sürdüğü kadar açıkça konuşmamıştı ama devrimcilerin dış çemberinde kalmaktan hoşlanmadığını gizlemiyor ve özellikle içkili olduğu zamanlar hoşnutsuzluğunu dile getiriyordu. Eleştirilerinin sağlam dayanakları vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin açık bir liderlik yapısı ve anayasasının yeniden yapılanması dışında belirli bir politikası yoktu. Ali Fuat üyelerin ilk merkez toplantısına katıldığı zaman hayal kırıklığına uğradığını anlatıyor. Sultan Hamid'i meşrutiyeti iadeye zorladık, kabul ettirdik. Peki sonra ne olacak, ne yapacağız diye sordum. Sonrası kolay diye geçişleri verdiler. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk 107. Acaba 27 yaşındaki Mustafa Kemal daha mı gerçekçiydi? Ali Fuat onun daha gerçekçi olduğunu öne sürerken Jön Türk devriminden bile önce bir Türk ulus devleti yaratmak gereksiniminden söz ettiğini anlatıyor. Mustafa Kemal Selanik'e gelişinden kısa bir süre sonra onu Karaferye'de ziyaret ettiğinde bu konu yine gündeme gelmiş, Mustafa Kemal şu savları öne sürmüş. Rumeli'de Doğu ve Batı Trakya bizde kalacak. Edirne'nin kuzey hudutları Bulgaristan aleyhine düzeltilecek. Arnavutluk, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan temsilcileriyle Osmanlı Başkanlığı'nda İstanbul'da toplanacak bir konferansta milliyet çoğunluğu prensibine dayanılarak Osmanlı Rumeli kıtasının Doğu ve Batı Trakya'dan başka kısımları yukarıda adları geçen devletlere bırakılacaktı. Arnavutluk bağımsız olacak. Bosna, Hersek, Sırbistan'da Avusturya, Macaristan arasında adilane bir surette taksim edilecekti. Anadolu sahillerine, yani Ege Denizi, yakın olan adalar yeni Türkiye Devleti'nde kalacak, diğerleri Yunanistan'a verilecekti. Güney hudutlarımız Hatay, Halep ve Musul vilayetlerini içine alacak, diğerleri Araplara terk edilecekti. Anadolu'nun doğu ve doğu kuzeyinde bir değişiklik olmayacaktı. Yeni Türkiye içinde kalacak olan Rum, Bulgar ve Sırp azınlıkları dışarıda kalan Türklerle mübadele edilecekti. Dipnot adı geçen eser 115-17. Ali Fuat'ın 1966 yılında anılarını yayınlarken 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Türkiye'ye katılan Hatay'dan söz etmesi insana belli acaba nedenli güçlüydü dedirtmektedir. Ayrıca Atatürk'ün yakın dostu ve gelecekteki yaveri Salih Bozok da Mustafa Kemal'i şu öz eleştirisinden ayrık tutmuyordu. Herhalde o neticeden, yani Balkanlardaki Osmanlı topraklarının kaybı, bizim neslin günahtan, mesuliyetten kurtulmasına imkan yoktu. Nihayet gaflet ve cehalet mazeret sayılamaz. Biz zannediyorduk ki meşrutiyet bir gayedir. Bu gayeyi istihsal ettikten sonra yapılacak bir şey kalmamıştı. Dipnot, hep Atatürk'ün yanında 145. Bizim kuşağımız Balkanlardaki Osmanlı topraklarının yitirilmesinin sorumluluğunu taşımaktan uzak tutulamaz. Görmezlik ya da bilmezlikten gelmek mazeret sayılmaz. Yaptığımız hata anayasanın en önemli hedefi olduğunu düşünmekti. Bu hedefe ulaştıktan sonra yapacak başka bir şey olmadığına inanıyorduk. Bununla birlikte ulusal açıdan türdeş yani homojen ülkelerin imparatorlukların yerini alması fikri 20. yüzyılın ilk 10 yılı içinde gündeme gelmişti. Hatta Balkan dağlarının kuzeyinde yaşayan Müslümanları Güney Bulgaristan'ın ya da 1878'den sonra tanındığı adıyla Doğu Rumeli, Hristiyan nüfusuyla takas etme fikirleri daha önce de ortaya atılmıştı. Ne var ki Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın iki bölgesini de yitirecekti. İleriki yıllarda Atatürk ülkesinin kayıplarına ne zaman son vereceğini bildiğini gösterecekti. Gerçekçiliğinin tohumları herhalde daha gençlik yıllarında atılmıştı. Yine de doğup büyüdüğü Selanik kentini 1907 gibi çok erken bir tarihte teslim etmeye hazır olduğuna inanmak çok zordur. Mustafa Kemal'in önceden bilme yeteneği değilse bile hırsı ve içki alışkanlığı arkadaşlarını iyice etkilemişti. Karakterinin bu iki yönünü hiçbir zaman gizlememişti. Her an konuşmaya hazırdı. İçinde bulunduğu ortama hakim olmasına izin verildiğinde harika bir içki masası dostu oluyordu. Yıllar sonra başka bir yakın arkadaşı Nuri Jonker, Selanik'teki bir içki masasında Mustafa Kemal'in kendisini başbakan yapmaya nasıl söz verdiğini anlatacaktı. "Ya sen ne olacaksın?" diye sormuştu Nuri ve Mustafa Kemal. "Bir adamı başvekil yapabilecek adam" yanıtını vermişti. Dipnot Atay Çankaya 50. Mustafa Kemal fikirleri, hırsları ve alışkanlıkları konusunda çok açıktı. İşine ve giyimine de çok düşkündü. Ama devrim planlamasının erken yılları karakterinin başka bir yönünü de açığa çıkarmıştı. Zirvede olmadığı zamanlar orada bulunanları eleştiriyordu. Lider olmaya yalnızca kendisi layıktı. Özenle planlanmış bir harekat olma yerine ani bir patlama gibi gerçekleşen Jöntürk devrimi berbat bir girişimdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri Balkanlardaki İzmir ve çevresindeki silahlı güçleri kışkırtmışlardı ve devrimcilerden korkan Makedonya'daki sivil otoriteler onlarla uzlaşmaya zorlanmıştı. İstanbul'daki merkezi hükümet bile Abdülhamit'e tümüyle sadık değildi. Kendi çıkarlarını kovalayan saray danışmanları tarafından kuşkular beslenen padişah üst düzey görevlilerin yaşamlarını perişan etmekteydi. Abdülhamit ani bir baskında kullanılmasından korktuğu için motorlu taşıtlardan çekiniyordu. Ve bir gün böyle bir araçta Yıldız Sarayı'na gelen Sadrazam Ferit Paşa'yı azarlayıp arabanın lastiklerini çıkartılmasını emretmişti. Bunun üzerine Ferit Paşa da İstanbul Limanı'nda yükleme boşaltma işçilerine imrendiğini söyleyivermişti. Dipnot İnal 1623-1637. Askeri başkaldırının temelindeki dış dürtü Makedonya'da yapılması gereken reformlar konusunda İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola arasında Reval'de, şimdi Estonya'nın başkenti Tallinn, görüşülen Anglo-Rus projesinin Mayıs 1908 sonunda yayınlanmasıydı. Bu proje aslında bir Osmanlı kimliği taşıyan Makedonya valisinin büyük güçler tarafından atanmasını ve bölgenin geliriyle maaşları ödenecek Avrupalı görevlilerin ona yardımcı olmasını öngörüyordu. Fransa'nın desteklediği tasarıya Avusturya, Macaristan ile Almanya karşı çıkmıştı. Dipnot Anderson 272-273. Bu nedenle başarılı olma şansı azdı. Reval toplantısının Osmanlılar için yarattığı tehlike ise bambaşkaydı. Osmanlı Devleti'nin varlığı önce İngiltere ile Fransa, sonraları ise İngiltere ile Rusya arasındaki rekabet sayesinde sürebilmişti. Şimdi ise bu üç devlet Almanya ile Avusturya, Macaristan'a karşı durabilmek için güç birliğine giriyordu. İki oyuncunun rol aldığı uluslararası bir oyun, Osmanlı Devlet adamları için beş oyuncunun yer aldığı bir oyundan daha az fırsat yaratıyordu. Tıpkı Mısır, Bosna Hersek ve en son olarak Girit'in yalnızca isim olarak Osmanlılar'da kalması gibi Makedonya'nın da aynı akibete uğrayacağından korkan İttihat ve Terakki, büyük güçlerin Selanik'teki konsolosluklarına bir bildiri gönderdi. Yalnızca bu cemiyetin Makedonya'ya barış getirebileceğini öne süren bildiri, Avrupalı güçlerin gereksiz reform planlarından vazgeçmesini istiyordu. Dipnot Ahmat 2. Selanik'teki devrimciler yüksek politika tartışırken çevreye yayılmış asker üyeleri kritik bir seçenekle karşı karşıya kalmışlardı. Saray casusları hemen hemen hepsinin kimliğini biliyordu. Eğer derhal harekete geçmezlerse etkisiz duruma getirileceklerdi. İlk harekete geçen Resne'de, Manastır Bitola ile Ohri Ohrid arasında bulunan Resen, görevli Arnavut kökenli kol ağası Niyazi oldu. 3 Temmuz 1908 günü beraberinde 200 asker ve kalabalık bir sivil grubuyla dağlara çıkıp meşruti hükümetin kurulması gerektiğini açıklayan bir bildiri dağıttı. Saray kendisi de Arnavut kökenli olan Tümen Komutanı Şemsi Paşa'ya aralarında milislerin de bulunduğu bir güçle isyancıları bastırma emrini verdi. 7 Temmuz günü Şemsi Paşa Cemiyet'in Manastır Şubesi'nin üyesi olan Teğmen Atıf tarafından öldürüldü. Daha kuzeyde Kosova'nın Firzovik beldesinde toplanan Arnavutlar meşrutiyet yönetimini isteyen bir bildiri hazırlamaları için İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kışkırtıldılar. Dipnot adı geçen eser 11. Bu arada tutuklanmamak için 25-26 Haziran'da Selanik'ten kaçan binbaşı Enver'e köprüye doğru giderken başka devrimciler de katıldı. Enver kentten ayrıldıktan sonra Selanik'teki İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisine Rumeli Bölgesi İç Örgütü'nün ve Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Yürütme Kurulu'nun genel müfettişi unvanını verdi. Dipnot, Enver Paşa tarafından imzalanan duyurunun aynı başlık altındaki fotokopisine bakınız. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 1, sayfa 527-528. Bu ünvan Enver'in bölgede ayaklanmaları eş güdeceğini ve cemiyet merkezini Manastır'daki çılgınları denetim altına tutmak istediğini gösteriyordu. 22 Temmuz'da cemiyet sultanı anayasayı yeniden yürürlüğe koymadığı takdirde kendisine karşı ayaklanacağını bildirdi. Ertesi gün Resneli Niyazi ile kol ağası bir başka iddiatçı subay olan Eyüp Sabri, Manastır'a gelip Vali Hıfzı Paşa'nın konağını sardı ve ordu komutanı Osman Paşa'yı kaçırdı. Aynı gün yani 23 Temmuz 1908'de Enver Köprülü'de meşrutiyetin ilan edildiğini açıkladı. Benzer sahneler Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde yaşandı. Jöntürklerin devrimi temelinde 20'li yaşlarda bulunan subayların yönetiminde, genelinde benzer bir eğitimle yetişmiş alt düzey devlet memurları gibi sivillerin de desteklediği askeri bir darbeydi. Arnavutların duygularını yakından hisseden Sadrazam Ferit Paşa, Manastır valisine gönderdiği telgrafta durumun gerçekliğini anladığını gösteriyordu. Efrad-ı ahalinin bir takım metalibi siyasiyeye akıl erdirmeleri müstebad olduğundan, matalibi vakanın talimat ve teşvikata müpteni olduğu bedihidir. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 1, sayfa 547. Yöre halkının bu siyasi talepleri düşünmüş olması imkansızdır. Bu taleplerin talimat ve tahriklere bağlı olduğu bellidir. Ama Ferit Paşa'nın sadakati de bölünmüştü. Firzovik'teki hemşerilerinin de ayaklandığı kendisine bildirilince, ana dilinde Arnavutça olarak "Fotmir Petopota, iyi iştir bu, Allah muvaffak etsin" dediği söylenir. Dipnot İnal, sayfa 1617-1618. Belki de deneyimli bir politikacının alaycılığıyla böyle demişti. Her şeye karşın ayaklanmayı durdurmak için saray bir son dakika çabası gösterdi. Meşrutiyetin ilan edilmesinden bir hafta önce Anadolu'dan yedek birlikler gönderilmişti. Ama İzmir'deki işbirlikçiler bu askerlerin sadakatini de çelmişlerdi. İstanbul'dan da başka bir askeri araştırma komisyonu gönderildi. Ne var ki isyanın tam ortasında bulunan Selanik'teki genel müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa ile Manastır'daki Hıfzı Paşa yönetimindeki sivil yetkililer direnmenin umutsuz olduğunu bildirdiler. İzmir'den bir lig gönderilmesine karşı çıkan ve İstanbul'dan yollanan komisyonun bulgularını kulak ardı eden Sadrazam Ferit Paşa 22 Temmuz'da görevden alındı. Yerine bundan önce 6 kez Abdülhamit'e sadrazamlık yapmış olan 70 yaşındaki küçük Sait Paşa getirildi. Yeni kurulan kabine 1876'da hazırlanan ve Abdülhamit tarafından yürürlüğü durdurulan, yani askıya alınan ama tahtta bulunduğu sürece resmi yıllıklarda varlığı kaydedilen anayasanın derhal uygulanması gerektiğine karar verdi. 24 Temmuz'da padişah meşrutiyet yönetimini ilan etti ve parlamento seçimine gidileceğini açıkladı. 9 gün sonra daha ayrıntılı bir bildiri yayınlandı. Yeni yönetimin liberal ilkeleri açıklandıktan sonra devletin eazımı esbabı kudreti kuvvayı askeriye-i şahanem olduğundan münhasiren askerliğin terakkisi ve esliha ile sair teçhizatın mükemmeliyeti nezdimizde katiyen mültezem olarak bu babda harbiye nezaretine evamiri mahsusamız israr olunmuştur. Dipnot adı geçen eser sayfa 1071. Saraya bağlı birliklerim devletin en önemli askeri gücü olduğundan bu konuda ilerleyebilmek için silahların ve diğer gereçlerin geliştirilmesini gerekli gördüm ve bu konuda harbiye nezaretine gereken emirleri verdim. Askeri devrimciler bekledikleri ödüle kavuşmuşlardı. Bu kriz süresince Mustafa Kemal Selanik'te 3. Ordu Komutanı İbrahim Paşa'nın kurmay heyetinde çalışmayı sürdürmüştü. Atatürk'ün ve Enver Paşa'nın yaşam öykülerini yazan Şevket Süreyya Aydemir, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli Bölgesi Genel Müfettişi ünvanını Enver'e vermesini sağlayan ve bunu Köprülü kentinin güneyindeki demir yolu istasyonunda ona aktaran kişinin Mustafa Kemal olduğunu öne sürüyor. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 1 sayfa 530. Atatürk'ün 1927'de anlattığı öykü ise daha üstü kapalıdır. Hürriyet ve meşrutiyet ilanı ile ilgili gösterilerde erken davrandığı sanılan Üsküp'teki hazırlıkları Selanik'te ve diğer yerlerde yapılacak hazırlıklara uygun bir şekilde düzenlemek için Üsküp'e gitmiştim. Dipnot, Nutuk, sayfa 490. Mustafa Kemal'in kuramsal olarak askeri müfettiş sıfatını demir yolunun bu kesiminde cemiyet kuryesi olarak devraldığını biliyoruz. Selanik'ten Talat, Cemal ve diğer üyelerin onu bu bölgelerdeki devrim öncülerinin hareketlerini kendileriyle eş zamanlı olarak düzenlemeleri için uyarmak üzere göndermiş olmaları olasıdır. Belki görevini yaparken Enver ile karşılaşmıştır ama Enver zafer kazanmış bir havayla Selanik'e dönerken yanında olmadığını biliyoruz. 24 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanından önce ve sonra Mustafa Kemal Selanik'te görevli bir kurmay subaydı ve arkadaşlarının çoğu gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sıradan bir üyesiydi. Askeri ve siyasi kariyeri daha yeni başlıyordu ama mensup olduğu grup kazanmıştı ve liderlik mücadelesine katıldığı arena Selanik'ti.